Hazreti İsa gelecek.
Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ın insanları doğru yola çağırmakla görevlendirdiği seçkin bir kuldur. Tıpkı diğer tüm peygamberler gibi. Bu mübarek insanın yaşamı, doğumundan Allah katına çıkmasına kadar Allah'ın takdir ettiği mucizelerle doludur. Hazreti İsa, Allah'ın izniyle Allah'ın kendisine lütfettiği birer mucize olarak hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, cansız çamura can verdi. Bir mucize daha var ki, iki büyük ilahi dinin inananları sabırsızlıkla bu mucizenin gerçekleşmesini bekliyor. O kutlu güne hazırlanıyorlar. Hazreti İsa yeryüzüne yeniden gelecek. Hazreti Mehdi ile birlikte tüm inananları inançsızlığa karşı sevgiyle birleştirecekler. İslam ahlakını tüm dünyaya egemen kılacaklar. Ve Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi döneminde tüm insanlık huzur, barış ve zenginliğe kavuşacak.
Hazreti Meryem. Hazreti Meryem, Allah'ın seçkin kıldığı Hazreti İbrahim ailesinden geliyordu. Bu aileden seçkin bir kul olan Hazreti İmran'ın hanımı, bir çocuğu olacağını öğrendiğinde hemen Allah'a yönelip dua etti ve doğacak çocuğunu Allah'a adadı. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim, karnımda olanı her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak sana adadım. Benden kabul et. Şüphesiz işiten, bilen sensin sen. Aile, doğan kız çocuğuna Meryem adını koydu. Meryem kelimesi, Allah'a sürekli ibadet eden kimse anlamına gelmektedir. İmran ailesinin diğer fertleri gibi Hazreti Meryem de Allah'a samimiyetle iman eden ve ona gönülden bağlı salih bir kuldur. Tüm Müslüman kadınlarına örnek olan Hazreti Meryem çok iffetlidir. Allah Hazreti Meryem'i kutlu bir görev için seçmiştir. O Hazreti İsa'nın annesi olan mübarek bir insandır.
Allah Kur'an'da Hazreti Meryem'in belirli bir yaşta ailesinden ayrılarak doğu tarafında ıssız bir bölgeye çekildiğini bildirmiştir. Bu dönemde Allah Cebrail'i Hazreti Meryem'e göndermiş ve onu büyük bir haberle müjdelemiştir. Kur'an'da şöyle bildirilir.
Demişti ki, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O, benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken, dedi.
Cebrail, Hazreti Meryem'in bu sorusu karşısında Allah'ın gücünün her şeye yeteceğini, onun bir işe sadece ol demesiyle onun hemen oluvereceğini söyledi. Böylece Hazreti Meryem, Allah'ın bir mucizesi olarak kendisine hiçbir insan eli değmeden Hazreti İsa'ya hamile kaldı.
Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Hazreti İsa'nın doğumu. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hazreti İsa, M.Ö. 7-6 yıllarında Filistin'in Betlehem kentinde dünyaya geldi. Doğumdan sonra Hazreti Meryem, tek başına çekildiği ıssız bölgeden Hazreti İsa ile birlikte döndü. Bu durum karşısında kavmi içindeki bazı inkarcılar ona inanmayarak son derece çirkin iftiralarda bulundular.
Ancak Hazreti Meryem bu durum karşısında hemen Allah'a sığındı. Allah'ın kendisine yardım edeceğini bilerek tevekkül etti. Allah Hazreti Meryem'i ve Hazreti İsa'yı mucizelerle destekledi. Henüz beşikte olan Hazreti İsa Allah'ın dilemesiyle insanlarla konuştu. Bu büyük mucize Kur'an'da şöyle haber verilmektedir.
Bunun üzerine ona işaret etti. Dediler ki, henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Anneme itaati de ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimedir. doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Hazreti İsa doğduğu dönemde Filistin'in durumu. Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği dönemde Filistin, Roma İmparatorluğu'nun baskıcı yönetimi altındaydı. Musevi toplumunun içinde, dini farklı şekillerde yorumlayan birçok mezhep ortaya çıkmıştı. İnsanların büyük çoğunluğu, Allah'ın Hazreti Musa'ya vahyettiği hak dinden uzaklaşmış, batıl gelenekler ve çarpık inançlar toplum içinde yaygınlaşmıştı. Ayrıca putperest Helen kültürü de etkisini göstermeye başlamıştı. Kısacası Hazreti İsa'nın gönderildiği dönem, İsrailoğullarının hem siyasi, hem ekonomik, hem de sosyal açıdan büyük açmaz içerisinde oldukları bir dönemdi. Bir yandan Roma boyunduruğu altında yaşamanın sıkıntısı, bir yandan da çeşitli inanç ve mezhep ayrılıkları vardı. Böylesine zorlu bir kargaşa ortamında Museviler, kurtuluş yolu bulmaya çalışıyor ve Allah'ın kendilerine göndereceği bir kurtarıcıyı bekliyorlardı. Allah, Hazreti İsa'ya insanlara yol göstermesi ve onlara öğütler vermesi için yeni bir kitap indirdi. Bu kutsal kitap İncil'di. Hazreti İsa, kavmini bir olan Allah'a iman etmeye, gönülden teslim olup Allah için yaşamaya, günahlardan ve kötülüklerden uzak durmaya davet etti. Onlara dünya hayatının geçiciliğini ve ölümün yakınlığını hatırlattı. Ahiret gününde her insanın tüm yaptıklarıyla hesaba çekileceğini bildirdi. Allah'ın dilemesiyle ve lütfuyla çeşitli mucizeler gerçekleştirdi. Hasta ve sakat insanları, cüzzamlıları iyileştirdi. Doğuştan kör olanların gözlerini açtı. Ölüleri diriltti. Hazreti İsa'nın Allah'ın lütfuyla gösterdiği harikalar, pek çok insanın iman etmesine vesile oluyordu. Üstün ahlakı ve imanıyla tüm insanlara örnek olan Hazreti İsa, gösterdiği mucizelerin Allah'ın izniyle gerçekleştiğini insanlara anlatıyordu. İncil'de Hazreti İsa'nın iyileşmesine vesile olduğu kişilere şöyle dediği yazılıdır. İmanın seni kurtardı. Ancak Hazreti İsa'nın yaptığı tebliğe, gösterdiği üstün akıl, ahlak ve imana ve Allah'ın takdiriyle gerçekleştirdiği mucizelere rağmen bazı insanlar inkârlarında direndiler. Kendilerine menfaat sağlayan batıl inançlarından kopup ayrılmak istemediler. Hatta Hazreti İsa gibi seçkin bir insan hakkında çeşitli iftiralar ortaya attılar. Onun aleyhinde bir takım tuzaklar kurdular. Hani Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrailoğulları! Gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim," demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince, "Bu açıkça bir büyüdür," dediler. Ancak Allah, kâfirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Ayeti gereğince, inkârcıların müminlere kurdukları tuzaklar bozulmaya mahkumdur. Hazreti İsa'ya kurulan tuzak da bozulmuştur. Hazreti İsa'ya tuzak kurulması. Tüm engellere, baskı ve zulümlere rağmen Hazreti İsa'ya inananların sayısı günden güne arttı. Buysa bazı kötü niyetli sözde din bilginlerini telaşlandırdı. Zaman içinde Hazreti İsa'ya inananlarla onu inkar edenler açıkça ayrılmaya başladılar. Hazreti İsa'ya düşman olan bazı sözde din adamları onu yok etmeye kararlıydılar ve bu amaçla ona bir tuzak kurdular. Kendilerinin ölüm cezası verme hakları yoktu. Bu nedenle Roma yönetimini kışkırttılar ve Hazreti İsa'nın Roma'ya karşı faaliyette bulunduğu iftirasını ortaya attılar. Çünkü Romalıların siyasi konularda son derece hassas ve acımasız olduklarını biliyorlardı. İnkarcıların hedefi Hazreti İsa'nın şehit edilmesiydi. Ancak Allah onların bu tuzaklarını bozmuş ve Hazreti İsa'yı diri olarak kendi katına yükseltmiştir. Hazreti İsa ölmemiş ve öldürülmemiş, yalnızca inkar edenlere bir benzeri gösterilmiştir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir: "Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır, Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an'da Hazreti İsa'nın Allah katına yükselişi. Hristiyanlar, Hazreti İsa'yı tutuklayan Romalıların onu çarmıha gererek öldürdüklerine, ancak Hazreti İsa'nın daha sonra dirilip göğe yükseldiğine inanırlar. Oysa bu doğru değildir.
Kur'an'da Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili tek bir kelime yoktur. Ayetlerde diğer peygamberlerin ölümleri için normal ölümü ifade eden katele ya da mevt gibi ifadeler kullanılırken, Hazreti İsa için canını almak anlamına gelen teveffa fiili kullanılmıştır.
Hani Allah İsa'ya demişti ki, ''Ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim, müteveffike, seni kendime yükselteceğim, rafiuke, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim.'' Bu ayetlerde geçen ve Türkçe meallerde öldürme ya da vefat ettirme olarak çevrilen kelime tevaffa kelimesinden türemiştir. Ve bu kelimenin anlamı ölüm değil, canın alınmasıdır. İnsanın canının alınması ise her zaman ölüm anlamına gelmez. Örneğin, teveffa kelimesinin geçtiği başka bir ayette insanın ölümünden değil, uykudaki halinden bahsedilmektedir. Sizi geceleyin vefat ettiren teveffakum ve gündüzün güç yetirip etkilemekte olduklarınızı bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten O'dur. En'am suresi 60. ayet. Dikkat edilirse bu ayette ve Ali İmran suresinin 55. ayetinde vefat ettirme olarak tercüme edilen kelimeler aynıdır. Teveffa.
İnsanın gece içinde bulunduğu durum ölüm olmadığına göre, yukarıdaki ayette kullanılan teveffa kelimesi de ölüme işaret etmemekte, geceliğin canlarınızı alan anlamına gelmektedir. Eğer teveffa kelimesi ölüm anlamında kullanılacaksa, o zaman tüm insanların her gece uyuyarak geçirdikleri vakitte biyolojik olarak öldüklerini söylemek gerekecektir. Uykunun bir tür vefat olarak değerlendirildiğini, ancak bununla biyolojik ölümün kastedilmediğini gösteren örneklerden biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusundan kalktığı zaman bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun dediğini bildiren hadisi şeriftir. Ünlü İslam alimi ve müfessir İbn Kesir de Ali İmran suresinin tefsirini yaparken diğer pek çok delille birlikte söz konusu hadis-i şerifi kullanmıştır. İbn Kesir'in tefsirinde teveffa kelimesinin uykuya işaret ettiği, aynı kelimenin diğer ayetlerde ne şekilde yer aldığı gösterilerek açıklanır. Bu açıklamanın ardından İbn Kesir, İbn Ebu Hatim'den rivayet edilen bir hadisi de kullanarak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini şöyle açıklar.
İbn Ebu Hatim diyor ki, bize babam Hasan'dan rivayet etti ki, o seni vefat ettireceğim ayeti hakkında şu açıklamada bulunmuştur. Burası seni uyku ölümüyle öldüreceğim, yani uyutacağım anlamındadır ki Allah Teala Hazreti İsa'yı uykudayken göğe kaldırmıştır. Cenab-ı Hak Hazreti İsa'yı şüphe götürmeyen bir gerçek olarak uykuyla vefat ettirdikten sonra göğe çekmiş ve o dönemde kendisine eziyet eden Yahudilerin eziyetlerinden kurtarmıştır. İnkar edenlerin Hazreti İsa Aleyhisselam'ı şehit etmek amacıyla kurdukları tuzağın bozulmuş olduğunun önemli delillerinden biri de Rabbimizin Hazreti İsa'yı kendisine yükselttiğini bildirmiş olmasıdır. Seni kendime yükselteceğim. Rafiuke. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Ma katelehu ve onu asmadılar. Ma salebe ama onlara onun benzeri gösterildi. Şubbihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katelehu. Bilakis bel. Allah onu kendine yükseltti. Refea. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ayetlerde rafuyuke ve refea olarak geçen kelimenin Arapça kökeni ref kelimesidir. Ref kelimesinin sözlük anlamı yükselmektir. İslam alimleri ref kelimesini açıklarken, ref kelimesi alçaltmanın tersidir demektedirler. İslam alimi Eşari, Ali İmran suresinin 55. ayetini Nisa suresinin 158. ayetiyle birlikte açıklamış ve bu konudaki kanaatini şu şekilde ifade etmiştir. Hazreti İsa'nın diri olarak semaya ref edildiği hakkında ümmetin icmağı vardır. Yani icma ümmet demek, aynı asırda yaşamış olan İslam alimlerinden müçtehit olanların bir mesele hakkında verilen hükümde birleşmeleridir.
Kur'an ayetlerinden ve İslam alimlerinin yorumlarından açıkça görüldüğü üzere Hazreti İsa diri olarak bedeniyle birlikte Allah katına yükseltilmiştir. Bazı kimselerin öne sürdüğü gibi ayette bildirilen yükselme Hazreti İsa Aleyhisselam'ın manevi olarak veya derece bakımından yükseltilmesi değildir. Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'a kurulan tuzağın bozulduğunu haber vermiştir. Tuzağın bozulması Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmemesi anlamına gelmektedir. Bu durumda ayette haber verilen bilgi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın manevi olarak değil, ruhu ve bedeniyle birlikte Allah katına yükseltilmiş olmasıdır. İnkarcıların tuzakları Hazreti İsa'nın canlı olarak Allah katına yükseltilmesiyle bozulmuştur.
Nisa suresi 158. ayette geçen bel edatı da Arapça dil bilgisine göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah katına diri olarak yükseltildiğinin delilidir.
Onu Hazreti İsa kesin olarak öldürmediler. Bilakis bel. Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Bel edatı olumsuzluk ifade eden bir cümleden sonra gelirse, Arapça dil bilgisi kurallarına göre kendinden sonra gelen cümle bir önceki cümlenin tam zıttı olmalıdır.
Konuyla ilgili olarak son dönem İslam alimlerinden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de şu yorumda bulunmaktadır. Nisa suresi 158. ayette geçen ve bilakis aksine şeklinde tercüme ettiğimiz bel edatı olumsuzluk ifade eden bir cümleden sonra gelirse Arapça dil bilgisi kaidesine göre kendinden sonraki cümle kendinden önceki cümlenin tamamen zıttı olması gerekir. Ölümün karşıtı canlılıktır. Dil bilgisi kuralları bunu gerektirmektedir. Şayet biz burada manevi ref söz konusudur ve Hazreti İsa normal olarak vefat etmiştir desek, bu kaideye ters düşmüş oluruz. Zira bu takdirde bel edatından sonra gelen ref, edattan önce gelen, aynı zamanda olumsuz bir cümle olan öldürme ve asma fiillerine ters olmaz. Çünkü bir şahıs hem öldürülmüş hem de ruhu göğe yükseltilmiş olabilir. Aksi halde bu tabir anlamsız olur ki, Kur'an-ı Kerim böyle manasız ifadelerden münezzehtir. Ref'in yalnız ruhen olduğunu savunanların tevillerine göre ayetin meali şöyledir. Onu öldürmediler ve asmadılar. Bilakis Allah onun derecesini yükseltti. Burada icaz, özlü söz şöyle dursun, orta dereceli bir belagat, güzel söz söyleme sanatı dahi yoktur. Apartmanın asansörü beni her gün oturduğum 4. kata çıkarır denildiğinde, hiçbir akıllı insan bu sözden beni sadece ruhen 4. kata çıkarır şeklinde bir manayı anlamaz. O halde Hazreti İsa da sadece ruhen yükseltilmemiştir. Ayetlerden ve İslam alimlerinin açıklamalarından görüldüğü gibi, Hazreti İsa ölmemiş, diri olarak Allah katına alınmıştır. Hazreti İsa, yeryüzüne ikinci kez gelecek.
Kur'an'da ve hadislerde Hazreti İsa ile ilgili haber verilen en önemli bilgilerden biri, Hazreti İsa'nın ölmemiş olduğu ve kıyametten önce yeniden dünyaya döneceğidir. Bu gerçeğin Kur'an'da yer alan pek çok delili vardır.
Birinci delil: sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Bu ayetlerde kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hazreti İsa'ya gerçekten bağlı olan bir gruptan söz edilir. Ancak şu ana kadar böyle bir grup yaşamamıştır. Hazreti İsa hayattayken ona uyanların sayısı çok azdı. Allah katına yükselişinin ardından da Hristiyanlıkta hızla dejenerasyon başlamıştı. Zamanla Hristiyanlık özünden uzaklaşmış, hak dinden farklı bir dine dönüşmüştü. Günümüzde ise Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki sapkın inancı benimsemektedirler ve baba, oğul, kutsal ruhu simgeleyen batıl teslis inancına sahipler.
Bu durumda ayetteki sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi açık bir bilgidir. Samimi olarak Hazreti İsa'ya uyanlar, onun yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaklar ve kıyamete kadar inkar edenlere üstün olacaklardır.
İkinci delil: ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır.
Bu ayetlerde ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur ifadesi önemlidir. İslam alimlerinin ittifakıyla ayette bildirilen o zamiriyle Hazreti İsa'dan bahsedilmektedir. Çünkü bu ayetten önceki ayetlerde o zamiri yine Hazreti İsa için kullanılmıştır. Ayetteki ölmeden önce ifadesinde dikkat çekici bir husus daha vardır. Burada bildirilen Hazreti İsa'nın ölümüdür. Oysa Hazreti İsa ölmemiş, Allah katına yükselmiştir. Yani onun ölmesi için ancak yeryüzüne yeniden gelmesi ve yaşaması gerekir. Dolayısıyla bu ayetler Hazreti İsa'nın dünyaya yeniden geleceğinin açık bir delildir.
Ayrıca ayetlerde ilahi dinlere mensup olan herkesin Hazreti İsa'ya iman edeceği bildirilir. Bu bilgi ise bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden inmesiyle birlikte kitap ehli onu görüp bilecek, ona Müslüman olarak itaat edecek ve Hazreti İsa da onların durumlarıyla ilgili ahirette şahitlik edecektir. Üçüncü delil: şüphesiz o, kıyamet saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Bu ayette geçen o kelimesiyle Hazreti İsa'dan bahsedildiği açıktır. Çünkü bu ayetin öncesindeki ayetlerde de Hazreti İsa kastedilerek yine o zamiri kullanılmıştır. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık.
Nitekim Kur'an tefsircilerinin ve büyük İslam alimlerinin hemen hepsi de bu ayetlerdeki o zamirinin Hazreti İsa olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla bu ayet Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne dair açık bir bilgidir. Çünkü Hazreti İsa Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık 6 asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını kıyamet saati için bir bilgi, yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayette bildirilen Hazreti İsa'nın içinde bulunduğumuz ahir zamanda, yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. Nitekim büyük İslam alimleri ve müfessirler de Hazreti İsa'nın gelişinin kıyamet alametlerinden biri olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Taberi tefsirinde ise bu ayet şu şekilde açıklanmaktadır:
Hazreti İsa'nın zuhur etmesi kıyamet saatinin gelişini bildiren bir alamettir. Çünkü onun zuhuru kıyamet alametlerindendir. Yeryüzüne inişi dünyanın sonunun geldiğine ve ahiretin başlangıcına delildir. Dördüncü delil: ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs'le destekledim, beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Bu ayetlerde Tevrat ve İncil dışında bir başka ilahi bir kitabın daha Hazreti İsa'ya öğretildiği haber verilmektedir. Bu kitabın hangi kitap olduğu kuşkusuz çok önemlidir. Kur'an'da yer alan diğer ayetleri incelediğimizde kitap ifadesinin Kur'an'a işaret ettiğini görürüz. Hazreti İsa'ya öğretilecek olan üçüncü kitabın Kur'an olduğu ve bunun da ancak Hazreti İsa'nın ahir zamanda dünyaya dönüşünde mümkün olabileceği açıktır. Çünkü Hazreti İsa, Kur'an'ın indirilmesinden yaklaşık 600 sene önce yaşamıştı. Dolayısıyla yaşadığı dönemde Kur'an'ı öğrenmiş olması mümkün değildi. Peygamber Efendimizin hadislerinde de Hazreti İsa'nın dünyaya ikinci kez gelişinde İncil'le değil Kur'an'la hükmedeceği bildirilmiştir. 40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. Hazreti İsa yeniden yeryüzüne gelecek ve Kur'an'ı bu gelişinde öğrenecektir. 5. Delil: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Bu ayette de Hazreti İsa'nın dönüşü haber verilmektedir. Tefsir alimlerinin birçoğuna göre bu ayet her iki peygamberin de babasız olmasına işaret eder. Hazreti Adem nasıl Allah'ın ol emriyle topraktan yaratılmışsa, Hazreti İsa da yine Allah'ın ol emriyle babasız doğmuştur. Ancak ayette bildirilen ikinci bir bilgi daha vardır. Hazreti Adem cennetten nasıl yeryüzüne indirildiyse, Hazreti İsa da Allah'ın katından yeryüzüne indirilecektir. 6. Delil: Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Bu ayette Hazreti İsa'nın öleceği günden bahsedilmektedir. Buysa ancak Hazreti İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. 7. Delil: Beşikteyken de, yetişkin, kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs'le destekledim. Beşikteyken de, yetişkin, kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Beşikte de, yetişkinliğinde de, kehlen de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir.
Kehlen kelimesi Kur'an'da yalnızca bu ayetlerde ve Hazreti İsa için kullanılır. Bu kelimenin anlamı ise 30 ile 50 yaşları arasında gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan, yaşı kemale ermiş kimsedir. İslam alimlerine göre bu kelime 35 yaş sonrası dönemi işaret eder. Ancak İslam alimleri hadislere dayanarak Hazreti İsa'nın genç bir yaş olan 30 yaşının başlarında Allah katına yükseldiğini bildirirler. Dolayısıyla Hazreti İsa ilk yaşamında kehlen devrine gelememiştir. Bu ise yeryüzüne yeniden geleceğine ve ikinci bir hayat yaşayacağına dair bir işaret olabilir. Nitekim İmam Taberi, Taberi Tefsiri isimli eserinde bu ayetlerdeki ifadeleri şöyle açıklar:
Bu ifadeler Hazreti İsa'nın ömrünü tamamlayıp yaşlılık döneminde insanlarla konuşabilmesi için gökten ineceğine işaret etmektedir. Çünkü o genç yaştayken göğe kaldırılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti İsa'nın bu yüzyılda geleceğini haber vermiştir. Hazreti İsa aleyhisselamın Allah katında diri olduğu ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gelecek olması hadislerde detaylı olarak yer almaktadır. En büyük ve güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte'de, İmam Maliki'nin Muvatta'sında, İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın sahihlerinde, İbn Hanbel ve Tayalisi'nin müsnetlerinde Hazreti İsa aleyhisselamla ilgili hadisler bulunmaktadır. Hazreti İsa aleyhisselamın Allah katında diri olduğu ve yeniden dünyaya geleceği konusunda kanaat belirten İslam alimlerinin başında mezhep imamımız olan Ebu Hanife gelmektedir. Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber adlı eserinin son bölümünde şunları bildirmektedir. Deccal'in, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri sahih haberlerde aktarıldığı üzere haktır, olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişi konusunda nakledilen hadisler tevatür derecesindedir. Birçok araştırmacı da alimlerimizin görüşlerinin bu yönde olduğunu aktarmaktadır. Tevatürün tanımı büyük lügatte şöyle yapılmaktadır. Tevatür, kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili hadis-i şeriflerin bazıları ise şöyledir. Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek. İsa bin Meryem, adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam, namazda Hazreti İsa Aleyhisselam'a imamlık yapacaktır. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri, Mehdi ona, "Gel, bize namaz kıldır," der. Bunun üzerine Hazreti İsa, "Hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz," der. İbn-i Ebi Şeybe, Musannef'inde İbn-i Şirin'den tahric etti. Dedi ki, Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a imam olacaktır. Nuaym bin Hammad, Abdullah bin Amr'dan tahric etti. Dedi ki, Mehdi, İsa İbni Meryem'in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir. Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam aranıza indiğinde ve imamınız Mehdi sizden olduğunda bakalım ne yaparsınız? Hazreti İsa Aleyhisselam geldiğinde dünya barış ve huzurla dolacak. Hazreti İsa yeni bir şeriat getirmeyecek, İslam ahlakını hakim edecektir. 40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. Hazreti İsa, ümmet-i Muhammed'e peygamber olarak değil, şeriat-ı Muhammediye'yi tatbik etmek için gelecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam inecek ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olacaktır. Hazreti İsa döneminde yeryüzü barışla dolacaktır. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacak. İnsanlar güven içinde olacaklar. Yeryüzüne öyle bir emniyet, güvence gelecektir ki, yılanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar da koyunlarla beraber otlayacak, çocuklar da yılanlarla oynayacak, yılanlar onlara zarar vermeyecektir. İnsanlar arasındaki düşmanlıklar ve kin kalkacak. Akrep ve yılanların zehirleri olmayacak. Hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt, koyunlar arasında sanki bir çoban köpeğiymiş gibi bekleyip duracak. Hazreti İsa, yeryüzünde hiçbir akrabası ve tanıyanı olmamasıyla tanınacaktır.
Allah, Âl-i İmrân suresinin 45. ayetinde Hazreti İsa'nın hem dünyada hem de ahirette seçkin, onurlu, saygın ve Allah'a yakın kılınanlardan olduğunu bildirmiştir. Allah'ın ayetinin bir tecellisi olarak tüm peygamberler gibi Hazreti İsa da çevresindeki insanlar arasında saygınlığıyla, seçkin ve onurlu oluşuyla tanınacaktır. Görenler onu daha bakar bakmaz tanıyacak, kalplerinde bu konuda hiçbir şüphe oluşmayacaktır. Ancak bunlar dışında onu insanları tanıtan başka belirtileri de olacaktır. Şüphesiz bunların en önemlilerinden biri, Hazreti İsa'nın dünyada bir ailesinin, hiçbir akrabasının, eskiden tanıdığı tek bir kişinin olmamasıdır. Dünya üzerindeki tek bir kişi, ben onu daha önceden tanıyorum, şu zaman görmüştüm, onun ailesi ve yakınları şu kimselerdir gibi bir iddiada bulunamayacaktır. Çünkü onu tanıyan tüm insanlar bundan 2000 sene önce yaşamış ve ölmüşlerdir. Kuşkusuz bu kıstas, dönem dönem ortaya çıkan sahte mesihlerin de asılsız iddialarını çürütür. Çünkü tüm çocukluğu insanlar arasında geçmiş, çok sayıda çocukluk resmi olan, kendisini küçüklüğünden itibaren tanıyan sayısız kişiye sahip bir insanın Hazreti İsa olduğunu iddia etmesi son derece mantıksızdır. Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden gelişinde ise onun Hazreti İsa olduğundan şüphe edilmeyecektir. Hiç kimse bu kişi Hazreti İsa olamaz diyecek bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hazreti İsa Allah katına yükseldiği haliyle o zamanki kıyafetiyle gelecek, hiçbir insanın asla taklit edemeyeceği üstün özelliklere sahip olacaktır.
Hazreti İsa'yı en güzel şekilde karşılamak.
Kur'an'da apaçık bildirilen deliller ve dünya üzerindeki yaşanan gelişmeler çok önemli ve kutlu bir haberi müjdelemektedir. Hiç şüphesiz Hazreti İsa içinde bulunduğumuz ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek ve insanları hak dini olan İslam'a yönlendirecektir. Bu ise yeryüzündeki tüm insanlar için çok büyük bir müjde, sevinç ve şevk kaynağıdır.
Hazreti İsa'nın gelişi Allah'ın tüm insanlığa verdiği bir nimet ve lütuftur. Çünkü onun gelişiyle birlikte dünya üzerindeki tüm kargaşa son bulacak, Kur'an ahlakı dünyaya hakim olacak, her bakımdan üstün bir dönem yaşanacaktır. Yapmamız gerekense bu güzel gün için en iyi şekilde hazırlanmak ve yeryüzüne ikinci kez gelecek olan bu mübarek peygamberi en güzel şekilde karşılamaktır. Nitekim Allah, biz Müslümanlara Hazreti İsa'ya yardımcı olan havariler gibi olmamızı emretmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.''